İkinci Ayrımbaşı, sayfa 17.
İkinci bölüm.
Reagan'la vedalaştıktan 3 hafta sonra Francis Morgan bir ikindi vakti Angelica yelkenlisinin güvertesindeydi. Esinti kesilmişti ve gemi karaya çok yakın bir yerde pinekleyip duruyordu. Su çarşaf gibiydi. Belli belirsiz bir ölü deniz vardı. Francis can sıkıntısından ve biraz da harcayamadığı enerji fazlalığı yüzünden Jamaikalı bir zenci ile bir kızılderili beyaz melezi kadının oğlu olan kaptandan karaya çıkmak için kendisine bir filika vermesini istedi. Karşısında uzanan sahili dürbünle gözden geçirerek ''Belki bir papağana rastlarım'' dedi. ''Belki de bir maymuna ya da buna benzer bir şeye.'' Aynı zamanda Angelico'nun sahibi de olan kaptan ''Belki de'' dedi. ''Bir tabiri ya da başka bir zehirli yılan tarafından ısırılırsınız. Böylesi daha olası.'' Ne var ki Francis bu sözü hiç aldırmadı. Çünkü tam o sırada dürbünle beyaz bir hazine ya da çok sayıda ırgatın çalıştığı Latin Amerika tipi büyük çiftliktir. Çiftlik sahibinin oturduğu ev genellikle büyük ve gösterişli olur. Bina adamın tam ortasındaydı. Az sonra da gözüne kıyıda duran beyaz giysili bir kadın çarptı. Kadın sanki onun merakını daha da arttırmak istercesine gemiye ve kendisine bir topçu dürbünüyle bakıyordu. Francis, sen kayığı indirmeye bak, kaptan dedi. Kim oturuyor orada, beyazlar mı? Enica Solano ailesi sir. Eski bir soylu ailedir. İspanya'dan gelme. Toprakları zengindir. Ama paradan yana cıbıldırlar. Ancak yine de pek gururludurlar. Üstelik kırmızı biber gibi de ateşli. Francis küreklere asılıp beyaz mercan kumlarından oluşma sahile doğru gitmeye başladı. Ama nedense kadın yerinde mi durmuyor, yoksa yetip gitti mi diye arkasına bakmak içinden gelmiyordu. Kayık kumlara oturunca dışarı atlayıp güçlü kollarıyla onu iyice karaya çekti. Sonra çevresine baktı. Ormana kadar kumsalda kimsecikler yoktu. Hiç çekinmeden ilerlemeye başladı. Öylesine ıssız bir kıyıda her yabancı bir yerli ile karşılaştığında ona yol sormak zorundaydı. İçinden bunları geçirerek yürüdü. Ama birden karşılaştığı durum umduğu şeylerin tümünü aşan nitelikte oldu. Her şeyi gözlerden saklayan sık ormandan ansızın bir karaltı önüne fırlayıvermişti. Görünüşe göre yeni yetme geç bir kızdı bu. İki eliyle birden koluna yapışınca Francis iyice afalladı. Serbest kalan eliyle hemen başından şapkasını çıkarıp bir morguna yaraşır serikanlılıkla yabancı bayanın önünde eğildi. New York gibi bir yerde yetişmesi, gerçi ona şöyle ya da böyle yeni bir şey karşısında şaşıp kalmamayı öğretmişti ama şimdi kendisini yeni bir sürpriz daha bekliyordu. Onu etkileyen sadece kızın esmer güzelliği değildi. Bakışları karşısında büyülenmiş gibiydi. İçinden bir duygu kızın kendisini tanıdığını bildiriyordu. Çünkü yabancılar asla böyle bakışamazlardı. Kız kolunu bırakmaksızın Francis'i yürütmeye çabalayarak etkileyici bir habayla çabuk gel diye fısıldadı. Francis içinden herhalde bu Orta Amerika'da insanın kendini hazırlaması gereken akla gelmez cinsten bir şey olmalı diye geçirerek kızın ardı sıra gitmeye başladı. Ancak bu sırada kendi isteğiyle mi yoksa kız tarafından çekilerek mi ormana gidiyordu pek belli değildi. Kız birden onu durdurdu. Bir el hareketiyle yer gösterdikten sonra kolunu bıraktı. Elini göğsüne bastırarak çok şükür diye inledi. Çok şükür sana. Acımasız sonsuz kutsal bakire. Çok sayın bayan diye Francis konuşmayı yeltendiyse de kızın kulak kesilmiş halde ortalığı dinlediğini görünce sesini kesti. Şaşkınlığı giderek artıyordu. Gerçekten de yaklaşan ayak sesleri vardı ve sesler hızla bulundukları yere doğru yaklaşıyordu. Kız rica edercesine bir jestle susmasını istedi. Sonra da birden Francis'i olduğu yerde bırakıp yol boyunca ileri koştu. Francis şaşkınlıktan az kalsın bir ıslık koyuverecekti ki kızın adamlarla İspanyolca bir şeyler konuştuğunu, daha sonra bir şeyler sorduğunu işitince kendini tuttu. Adamlar yarı kafa tutar ve yarı boyun eğerce karşılık verdiler. Birbirleriyle sürekli konuşarak uzaklaştıklarını işitti. Ve 5 dakika kadar süren tam bir sessizlikten sonra kızın yine rica edercesine kendisine seslendiğini, yanına gelmesini istediğini duydu. Kızla birlikte yürüdüler. Ama şimdi artık el ele değildiler. Ormandan kumsala indiler. Durdukları zaman Francis kızın karşısına geçip yüzüne baktı. Sezgileri bütün bunların oyun olduğunu söylüyordu. Kız onun bakışına öfkeli bakışlarla karşılık vererek "Budala!" diye bağırdı. Aynı anda Francis'in hiçbir anlam veremediği bir teklifsizlikle bıyıklarını çekiştirdi. Aklın sıra kendini tanınmaz mı yaptın yani dedi. Francis kendisini gerçekten tanımadığını belirtmek için "Evet ama sayın bayan" diye söze başlayacak oldu. Kızın karşılığını şimdiye dek yaptığı öteki şeyler gibi pek garip oldu. Üstelik öylesine hızlı olup bitti ki Francis gümüş işlemeli küçük tabancayı nasıl çekip göğsüne dayadığını bile göremedi. Bir kez daha sevgili sayın bayan demek istedi. Kız sözünü keserek "Seninle asla konuşmak istemiyorum" dedi. "Terk ettin beni. Sonsuza dek terk ettin." Gözyaşları boğazını düğümlemişti. Sözünün arkasını getiremedi. Francis bir şeyler söylemek üzere ağzını açmaya yeltenince kız tabancayı göğsüne bastırarak konuşmasını engelledi. "Bir daha gelirsen vururum seni. Meryem Ana bağışla beni." "Peki öyleyse, iyisi mi ben gideyim?" diyerek Francis geriye döndü ve hızlı adımlarla kayığa doğru yürüdü. Burada oynamış olduğu bu garip role gülmek geliyordu içinden. Kayığa atlayacağı anda bir hıçkırık işitip arkasına baktı. Garip genç kız tabancasını indirmiş ve durduğu yerde şimdi ağlamaktaydı. Francis hemen yanına koşarak yarı avutur, yarı soran bir havayla kızın kolunu tuttu. Bu dokunuşla kız toparlanıp bir adım geri sıçradı ve yaşlarla dolu gözlerini genç adamı çevirerek sistemli sistemli baktı. "Hiç değilse beni" diye başladı. Sonra durdu. Sonunda dudaklarından şu sözler döküldü. "Beni son bir kez öpebilirdin." Sağ elinde tabancasıyla kollarını ileri uzatarak bir adım yaklaştı. Francis bir an için şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Ama sonra kızı kollarının arasına aldı. Sıcak, tutkulu bir öpüşü dudaklarında duydu. Sonra kız başını genç adamın göğsüne yaslayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama birden Francis'tan sıyrılarak geriye sıçradı. Öfke ve küçümseme okunan alevli bir bakışta gözdağı verircesine tabancasını doğrultarak kayığı işaret etti. Francis böyle alımlı, böyle lütufkar genç bir kızın hiçbir isteği geri çevrilmez demek istercesine omuzlarını siktikten sonra küreklere geçti. Kayıkla uzaklaşırken yüzü hep kıza dönüktü. Kız boştaki elini kaldırarak boynunda bulunan bir inci dizisinin ucunda asılı küçük madalyonu çekip kopardı. İnciler kumlara saçılırken madalyonu fırlatıp suya attı. "Ah kutsal bakire!" diye bağırdı. "Kurtar beni şu kararsız yüreğimden." Francis bu sırada ormandan fırlayıp kıza doğru koşan üç adam gördü. Her biri elinde bir filinta vardı. Kızı çökmüş olduğu kumların üzerinden kaldırdıktan sonra şimdi var gücüyle küreklere asılan Francis'e baktılar. Genç adam omuzundan doğru geriye bir göz atınca yelkenlerini şişirmiş halde Angelica'nın yaklaşmakta olduğunu gördü. Aynı anda üç adamdan biri top sakallı, yaşlıca olanı genç kızın dürbününü Francis'e yöneltmişti. Dürbünü cebine koyar koymaz da filintasıyla nişan alıp ateş etti. Kurşun sandalın yarım metre yanında suya saplanınca Francis genç kızın yerinden fırlayıp tüfeğin namlusunu yukarı kaldırdığını gördü. Böylece ikinci kurşun havaya gitti. Arkasından öteki iki adamın da kendisini nişan aldıklarını ama kızın tabancasıyla tehdit ederek adamlara silahlarını indirttiğini gördü. Bu arada Angelica yanına varmıştı. Çevik bir sıçrayışla Francis güverteye çıktı. Kaptan dümeni kırıp rüzgar altına girdi. Francis çocukça bir taşkınlıkla kıyıdaki kızı eliyle bir öpücük yolladı. Kız hala orada duruyor ve bakışlarını gemiden ayırmıyordu. Ama sonra birden sakallı adamın kollarına atıldığını gördü. Kaptan, "Kırmızı biberin ta kendisi bunlar be!" diye bağırdı. Beyaz dişlerini göstererek güldü. "Ah bu canlarına tükürdüğüm öfkeli, kibirli solanolar." Francis, "Topu deli bunların be!" dedi. "Bütün bu olup bitenlerden bir şey anladıysam ben de ne olayım?" Akşama doğru Angelica, Chinrico deniz kulağına varmış ve boğa ile Dana adalarına yaklaşmıştı. Gece yarısı olmadan kaptan gün ışığını beklemek üzere demir attı. Sabah kahvaltısından sonra Francis, iki adadan büyüğü olan boğayı yakından görmesi için bir Jamaika zencisi tarafından kayıkla kıyıya götürüldü. Kaptanın dediği gibi, ordu bu mevsimde kaplumbağa avlayan ana kara kızılderilerine rastlamayı umabilirdi. Nitekim çok geçmeden New York'tan sadece 30 boylam ötede değil, ayrıca uygarlıktan da 30 yıl uzakta olduğunu anlamakta gecikmedi. Çuval bezinden bir pantolondan başka hiçbir giysileri olmayan kocaman ağır bıçaklarla donanmış kaplumbağa avcıları, sırnaşık dilenciler ve tehlikeli yol kesiciler olarak ortaya çıkmışlardı. Jamaikalı zencinin dil maçlığıyla Boğa Adası'na onlara ait olduğunu söylediler. Dana Adası'nı da aslında kaplumbağa mevsiminde kendilerinindi. Ama şimdi deli bir gringo gelip orayı almıştı. Bu yüzden oraya yaklaşamıyorlardı. Francis içlerinden birine gümüş bir dolar verdi ve kendisini selamlamak istediği haberi iletmek üzere adamı esrarengiz gringoya gönderdi. Bu arada ötekiler sandalın çevresini kuşatıp para dilenmeye koyuldular. Hatta işi az önce kıç oturağın üzerine koyduğu ve henüz dudaklarının sıcaklığını taşıyan piposunu aşırmaya kadar vardırdılar. Francis hırsıza okkalı bir tokat yapıştırdı. Bir tokat da pipoyu elinde tutan ötekine. Aynı anda hepsi birden koca bıçaklarını sıyırıverdiler. Ama Francis'in tabancasını üzerlerine çevirmesi sayesinde saldırıya geçemediler. Sonra da küçük gruplar halinde geri çekilip hiç de hayır belirtisi olmayan fısıldaşmalara başladılar. Bu sırada Francis, Jamaikalı dilmaçlarının da hiç güvenilmeyecek biri olmadığını anladı. Zenci, kaplumbağa avcılarına yanaşıp onlarla dostça ve alçak sesle sohbete koyuldu. Bu da Francis'in hiç hoşuna gitmedi. Bu arada gönderilen haberci geri döndü ve Francis'e bir pusula uzattı. Kağıda kurşun kalemle şunlar yazılmıştı. Defol buradan. Francis işaret ederek yanına çağırdığı zenciye bu durumda kendim gitmeliyim dedi. Zenci gözünüzü dört açın diye uyardı. Bu yabani insanların sağ solu belli olmaz. Ne yapacaklarını kimse kestiremez. Beni oraya götür dedi Francis. Ama kara derili tayfanın yanıtı hayır oldu. Bu isteğinizi ne yazık ki reddetmek zorundayım. Kaptan, Trefetti'nin yanına gemici yazıldım. Fakat herhalde intihar etmek için değil, bizim için en iyisi. Bir an önce tası toprağı toplayıp bu belalı yerden sıvışmaktır. Francis öfkeyle tabancasını cebine sokarak vahşilere sırtını döndü ve kıyıya yürüdü. İki adayı birbirinden ayıran dar kanalın birisinde kumsalda bir sandal gördü. Yanı başında da ileri tutar yeri kalmamış külüstür bir kano vardı. Kanonun suyunu boşaltmaya koyuldu. Bu sırada kaplumbağa avcıları da ardından gelip onu seyretmeye başladılar. Dar kanalı aşması bir anlık bir iş oldu. Ama Dana Adası'na ayak basar basmaz yeni bir engel dikiliverdi karşısına. İri yarı çıplak ayaklı genç bir adam elinde bir revolverla palmiyelerin arkasından çıkarak "Basket buradan!" diye bağırdı. "Toz ol, casus herif!" Francis yarı ciddi, yarı iyi niyetli bir havayla "Sakin ol, kızma böyle!" diye güldü. Anlaşılan buralarda suratına tabanca dayamadan insan adım attırmıyorlar. Yabancı, "Kimse çağırmadı seni buraya!" diye karşılık verdi. "Bu ada benim. Toz olman için yarım dakika veriyorum sana." Francis göz ucuyla ilk ağacın uzaklığını kestirerek "Üzgünüm dostum!" dedi. Burada kime rastladıysam hepsi de benden kurtulmak meraklısı çıktı. Benim için de iç açıcı bir durum değil doğrusu. Adanın size ait olduğunu söylüyorsunuz. Belgeniz var mı ki? En yakın palmiyenin ardına yaptığı sıçrama sözünü yarım bıraktı. Palmiyeye varmasıyla ağacın gövdesine bir kurşunun saplanması bir oldu. Sen de bunu al diye bağırarak Francis de ötekini ağacına doğru bir elle ateş etti. Daha sonraki birkaç dakika boyunca ya ateş ettiler ya da ateş edilmesini beklediler. Francis 8. ve sonuncu mermisini de yakınca birden yabancının yalnızca 7 el ateş ettiğini saydığını anımsayarak bir tuhaf oldu. Elinde tuttuğu kolonyal şapkasını dikkatle ağacın arkasından ileri doğru uzattı ve hemen şapkada bir delik açılıverdi. Soğukça bir merakla ne model seninki diye sordu. Colt karşılığını aldı. Hiç istifini bozmadan siper aldığı yerden ortaya çıkarken öyleyse kurşunun kalmadı dedi. Saydım 8 oldu. Şimdi birbirimizle konuşabiliriz artık. Öteki de ortaya çıkmıştı. Üstünde çuval bezinden bir pantolon, pamukludan bir gömlek ve yırtık bir sombreradan başka bir şey bulunmadığı halde yine de yakışıklı görünmesi Francis'i şaşırtmıştı. Üstelik yüzü de ona tanıdık bir izlenimi veriyordu. Ama doğrusu adamın kendisinin bir kopyası olabileceği hiç aklına gelmemişti. Yabancı revolveri kenara fırlatıp bıçağını çekerek "Konuş bakalım!" diye homurdandı. "Önce ben senin kulaklarını bir keseyim de." Francis'in yavaş yavaş tepesi atıyordu. Namusum hakkı için bu ormanlarda insanlar ne de konuksevermiş meğer dedi. Sonra da çarşıdan alınmış haliyle pırıl pırıl yeni bıçağını çekti. Küçük bir boks maçı yapsak da bıçaklarla oynamaktan vazgeçsek daha iyi olmaz mı? Yabancı neşeli bir sesle hayır diyerek Francis'in üzerine yürüdü. Ben senin kulaklarına göz koydum bir kere. Pekala, öyle olsun. Gel şöyle yapalım bu işi. Kim kimi yere yıkarsa kulak kesmeye hak kazansın.
Söz mü söz. Pantolonunu çuval bezinden adam bıçağını cebine koydu.
Francis, çok yazık. Keşke yanımızda bir filmci olsaydı, diyerek bıçağını kınına soktu.
Dikkat et, şakam yoktur. Yağlanmış bir yıldırım gibi geliyorum.
Gözünüzün yaşına bakmam ha. Dediği gibi de yaptı. Ama bu şimşek gibi saldırısı beklenen sonucu vermedi. Çünkü uyarılmış bulunan yabancı, vücutların birbirine değeceği anda kendisini sırt üstü yere atmış ve atarken de dizini Francis'in karnına dayayarak onu havada takla attırmış. Kumların üzerine serilmesini sağlamıştı. Ardından davranmasına zaman bırakmaksızın üstüne atlamıştı. Sesi soluğu kesilmiş halde sırt üstü yatan Francis, üzerine abanmış adamın kendisini şaşkın bakışlarla süzdüğünü gördü. Yabancı, vay canına diye mırıldandı. Niye bıyıklısın yani? Böyle dolaşmak hoşuna mı gidiyor?
Francis bir ara alabildiği solukta onları kesmeye hakkın yok dedi. Kulaklarım senindir ama bıyıklar benim. Bu konuda verilmiş sözümüz yok. Hem bu yaptığın düpedüz jiu-jitsu idi.
Ne gezer diye güldü öbürü. Hem kulakların da senin olsun. Onları alacak değildim zaten. Şimdi ayağa kalk artık ve bir an önce caddeyi tut. Yeniden sen oldun. Yok ol şimdi. Ve oraya buraya burnunu sokmaktan da vazgeç. Hoşça kal.
Bu sözlere bozulan ve yenilgisini cesareti kırılan Francis kıyının yolunu tuttu. Kazanan arkasından seslendi.
Ah baksana yavrum yabancı. Bana bir kart vizitini bırakmayacak mısın?
Francis kanoyu atlarken arkasına bakmadan kelle avcılarına verilecek kartım yok benim diye bağırdı.
Tek küreyi eline aldıktan sonra da adımı sorarsan Morgan dedi. Yabancı karşılık vermek üzere ağzını açarken yüzünde derin bir şaşkınlık belirdi. Konuşmaktan cayıp aynı tohum diye mırıldandı. Böyle olunca da bu benzerlikte hiçbir olağanüstülük yok.
Francis kızgın ve hırçın bir halde boğaya varmış, kuma oturup piposunu yakmıştı. Şu anda çuval pantolonlu genç adamın ne yaptığını görseydi, Latin Amerika'ya kaçıklığın egemen olduğu kanısına çok daha kesin biçimde varırdı. Çünkü o genç adam sazdan bir kulübenin içine oturmuş, hem sırıtıyor hem de kendi kendine konuşuyordu.
Galiba Morgan ailesinin bu dalını pek kötü ürküttüm. Sonra da Sir Henry Morgan'ın yağlı boya portresinin bir fotoğrafını çıkarıp uzun uzun inceledi.
İşte böyle, koca korsan diye güldü. Az kalsın en geç torunlarından ikisi birbirine boğazlayacaktı. Gidip tahta kurtlarına delik deşik edilmiş bir gemi sandığından yer yer güveler yemiş eski bir giysi çıkarıp giydi.
Bak dedi kendi kendine. Şimdi de senin partallarını giydim. Sen de çık artık şu çerçevenden de ikimizin arasında bir fark görüp görmediğini söyle bana.
Sir Henry Morgan'ın eski korsan giysisi sırtında, göbeğinde tokalanmış meşin kemerde bir hançer ve beline sarılı alacalı bulacalı, kuşakta da iki çakmaklı tabanca olduğu halde oracıkta dururken kendisiyle artık kemikleri bile kalmamış eski korsanın portresi arasındaki benzerlik gerçekten göze çarpıcıydı.
Sırtımızı dayadık mı direğe? Bir filoya kafa tutar yılmayız.
Genç adam gitarasını çalarak bu dünyadan göçmüş korsanların şarkısını söylemeye başlarken ihtiyar Sir Henry'nin resmin çerçevesinden çıkıp kendisini kulübeden dışarı çıkarmak için kolundan çekiştirdiğini görür gibi oldu.
Genç adam ihtiyarın ruhuna ya da belki o anda içinde birden beliren önseziye uydu. Kulübeden çıkarak kumsala doğru yürüdü. Orada dar kanaldan öteye boğaya doğru bir göz atınca az önceki genç hasmını gördü. Sırtını bir mercan kayasına dayamış, elinde bir tahta parçası, koca bıçaklarıyla üzerine saldıran bir yığın kızılderiliğe karşı kendini savunmaya çabalıyordu. Francis de kafasına yediği ağır bir mercan parçasından yarı baygın durumda olmasına karşın yine de geleni fark etti. Ve Sir Henry Morgan'ın bizzat yardımına koştuğunu görünce öteki dünyaya göç ettiğine hiç kuşkusu kalmadı. Ve bu ruh kılıcını sağa sola sallar, kızılderileri birbiri ardından yere sererken bir yandan da gırtlağının tüm gücüyle şarkı söylüyordu. Sırtımızı dayadık mı direğe, bir filoya kafa tutar yılmayız.
Francis dizlerinin bağı gevşeyip yavaşça yere yığılırken kızılderilerin nasıl sağa sola kaçıştıklarını ve büyük bir dehşet içinde nasıl bağırıştıklarını gördü.
Tanrım acı bizi, kutsal bakire koru bizi, korsan Morgan'ın ruhu.
Francis yeniden gözlerini açtığında Dana Adası'nın ortasındaki saz kulübenin içindeydi. Bilincinin yeniden yerine gelmesi sırasındaki yarı uyanık durumda Sir Morgan'ın duvardan kendisine bakan yağlı boya portresini hayal meyal gördü. Hemen ardından bu hayalin daha genç bir kopyası bir şişe konya ağzına dayayıp bir yudum içmesini söyledi. Ne var ki Francis? Şişeyi dudaklarına değdirmezden önce ayağa kalktı. İki genç ortaklaşa bir esin gelmişçesine ilki birbirlerine sonra birlikte duvardaki portreye baktılar. Kadehlerini tokuşturdular. İlkin portreyi arkasından birbirlerini selamlayıp içkilerini sonuna dek içtiler. Yabancı, bir Morgan olduğumuzu söylemiştiniz, dedi. Ben de Morgan'ım. Şurada duvardaki adam benim atam. Sizinki kim? Eski korsan yanıtını verdi Francis. Benim adım Francis. Ya sizinki? Henry. Doğruca asıl Henry'den miras. Öyleyse biz çeyrek kan kuzen ya da ona benzer bir şeyiz. Ben define için geldim buraya. Ya sen? Ben de, diyerek Francis elini uzattı. Ama önceden söyleyeyim, paylaşmaya falan yanaşmam. Henry, sizi böyle konuşturan o eski kan, diyerek gülümsedi. Defineyi kim bulursa onun olur. Neredeyse 6 ay olacak. Bu odada donup duruyorum. Bula bula ancak şu eski pırıltıları bulabildim.
Ayrım sonu, sayfa 29.